Ayrım 39. Dipten gelen dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 430. 98. Neales son yıllarda Fransızlardan soğumaya başlamıştı. Hiç şüphesiz onların zevklerine ve ince zekalarına hala hayranlık duyuyordu. Umumi helaların duvarlarına açık saçıklık edebiyatı döktüren bir öğrenci bile Bill Coster'dan bin kat daha inceydi ve Fransa'daki küçük bir aşçı dükkanında bile Washington'ın en pahalı restoranlarındakinden daha lezzetli yemekler bulunurdu. Hem Fransa olmasaydı Neales'in şu şahane tabaka koleksiyonu da olmazdı. Bütün bunlar böyleydi ama Neales bir Fransız değildi ve hayata yaklaşımını zevkleri belirleyemezdi. İnançları, görevleri, sorumlulukları vardı onun. Öte yandan ciddi konularda Fransa gerçekten de berbat bir partner oluyordu. Hiç kimseye gülemezdim burada. Örneğin Bediye'yi boğazına kadar battı Çek yolsuzluğundan o çekip çıkarmıştı ve bu politika Don Juan'ın yeni bir kabine kuruluşunda da koltuğunu korumasını sağlamıştı. Ama bütün bunlara rağmen güvenebilir miydi Bediye'ye? Neales birden gülümsedi. Garcia'nın anlattığı gülünç bir olayı anımsamıştı. Bayan Bediye, Bayan Garcia'ya içini dökerken şöyle demişti. Kocamın beni aldatması son derece doğal. Bütün kocalar karılarını aldatır. Ama düşünebiliyor musunuz? Kocamın iki sevgilisi var ve o onları da aldatıyor. Evet, Fransızlar ne yüzyılımızın ne de Amerika'nın o soylu ve yüce amaçları için uygun değiller. Fransızlardan soğumakla birlikte Neales, Fransa'yı en önemli yer saymakta devam ediyordu. İngiltere hem kenardaydı hem de ada. İtalya da öyle. Ayağa geçirilmiş gerçek bir çizme. İspanya Pirenelerin ardındaydı. Batı Almanya ise Kızıllara çok yakındı. Savaşın daha ilk günlerinde kolayca elden çıkabilirdi. Hem Hamburg'dan yararlanılabileceği de son derece su götürürdü. Ama Fransa'nın limanları, özellikle de güneybatıda olanlar, paha biçilmezdi bunlara. Neales'in La Roche'ye düşkünlüğünü Le Jean kendi üzerinde hissediyordu. Şubat olaylarından sonra hakkında açılan dava lehine sonuçlanmıştı. Le Jean, Dokerru ve işçi Brosse, sokak olaylarından ve güvenlik kuvvetlerine karşı koymaktan sanıktılar. Göstericiler tarafından atılan taşlardan birisi üzerine düşen polis, Le Jean'dan şikayetçiydi. Bir başka polis de sırtına yumruk atanın Ru olduğunu söylüyordu. Üçüncü bir polis ise Brosse'yi tam sopasını kaldırmış subayın başına vuracakken yakaladığını söylüyordu. Birkaç savunma tanığı dinlendi. Tanıklar polisin ve CRS'nin silahsız insanların üzerine saldırdıklarını, Kufo anayı yarı yıktıklarını, dokerlerden ikisini bayıltana kadar dövdüklerini ve santral memuresi Mademoiselle Lönne'nin elini kırdıklarını söylediler ama herkesi en çok Kufo ananın söyledikleri etkiledi. Üç oğlum vardı. Üçünü de Almanlar öldürdü. Küçük oğluma yıkanmış çamaşırlarını götürmüştüm bir gün. Gestapo subayı dipçikle göğsüme vurmuştu. Ama Tanrı biliyor ya, bir Fransızın yaşlı bir kadına vurabileceği hiç aklıma gelmezdi. Ben Sayın Başkan, 64 yaşındayım. Kendisine Le Jean'ın taş attığını söyleyen polis memuru, boylu poslu, kıpkırmızı yüzlü gençten bir adamdı. Gür sesiyle bir bağırdı mı, kalabalıkları dağıtır, dağılmayanları da copuyla hallederdi. Bununla birlikte zeka yönünden aynı derecede parlak biri olduğu söylenemezdi. Avukat kendisini soru yağmuru tutunca ter içinde kalmış, sonunda şöyle demek zorunda kalmıştı. Taşı kesin kesin Le Jean'ın attığını söyleyemem ama kendisini tam taşların atıldığı yerde gördüm. Üstelik de sağ kolu havaya kalkmıştı. Öte yandan benim üzerime bir taş geldiği de kesin. Bir ay şu çürükle dolaştım. Bu yönden yine de Le Jean atmıştır diyorum ben taşı. Soruşturma sırasında Ru'ya yüklenen suçun da aslında olmadığı anlaşıldı ve hem Le Jean hem de Ru temize çıktılar. Brosse ise bir ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın sonucu Bediye'yi kızdırmıştı. Emniyet müdürlüğünün Le Jean hakkında bir takım tertiplere girişmesini kendisinin emrettiğini unutarak hiç dökmeselerdi bu iş mahkemeye daha iyi olurdu diye düşündü. Le Jean, La Roche'de kaldıkça huzur nedir bilmeyeceğiz. Eşi benzeri görülmemiş bir fanatik bu adam. Elbette ki sorunun en kolay çözümü Le Jean'ın işine son vermekti. Ama Bediye, Le Jean'ın çalıştığı fabrikanın sahibi, Baudry'nin çok cins bir adam olduğunu herkesten iyi bilenlerdendi. Baudry 68 yaşındaydı. Çoktan çiftliğine çekilip sakin bir hayat sürebilir, torunlarını şımartabilirdi. Ama o her sabah saat 6'da kalkıp bir fincan koyu kahve içtikten sonra doğru fabrikasına gidiyordu. İşini severdi. Kızlardan biri bir gün fabrikanın işliklerine bakıp bu cehennem gürültüsüne nasıl katlandığını sorduğunda bu demişti, bana müzik gibi geliyor. Fabrika babasından kalmıştı kendisine. Çalışmış, iyice büyütmüştü. Ailesinin yedi göbek La Roche'li olmasıyla övünürdü. Birinci Dünya Savaşı'nda Şömen'de damda yaralanmıştı. Sık sık geçmiş günler anımsar kızlarına, yaşlı aşçısına, hatta bazen yüksek sesle kendi kendine Evet baylar, o zamanlar Fransa Fransa'ydı diye mırıldanırdı. 1940 felaketinden çok acı çekmiş ve çiftliğine kapanarak kimseyle görüşmemişti. Almanlar kendisine fabrikasını yeniden çalıştırmasını önermişler ama o hastalığını bahane ederek öneriyi reddetmişti. Almanların fabrika müdürlüğüne Cartier'yi getirdiklerini öğrenince kızına Cartier'yi demişti, duvar önüne dikilmiş olarak görene kadar yaşamak istiyorum. Savaş bitmiş, Cartier'ye bir bakanlıkta yer verilmişti. Baudry çok kızmıştı. Eğer Fransa var olacaksa Cartier'yi kurşuna dizmek gerek. Eğer Fransa artık yoksa belediye başkanlığının üzerine Fransa Cumhuriyeti diye yazmanın ve 11 Kasım bayramını kutlamanın ne anlamı var? Şimdi de her şey sinirine dokunuyordu Baudry'nin. Özellikle de Amerikalılar. Komünistler şımardılar muhakkak ki. Onların yüzünden sömürgelerimizi kaybedip duruyoruz. Clemenceau sağ olsaydı komünistleri bir güzel yola sokardı. Ama aynı Clemenceau, Amerikalıların Fransa sanki sömürgeleriymiş gibi burada böylesine at oynatmalarına izin verir miydi? Bir zamanlar New Orleans'ı satmıştık onlara. Ama Orleans'ı kimsenin sattığı yok. Tüm bunlar son derece aşağılatıcı hem de aptalca. Fransa'nın tarihi var, gelenekleri var. Fransa'nın kendi çıkarları var. Amerikalıların Alman ordusunu yeniden kurmalarına nasıl göz yumabiliriz? Bu Fransa'nın ölüm fermanının imzalanması demektir. Bir zamanlar Rus Çarı ile ittifak anlaşması imzalamıştık ve bu akıllıca bir hareketti. Ruslar da hangi rejim olduğundan bize ne? Bu onların kendi bilecekleri bir iş. Aramızda Almanya var. O Almanya ki nicedir hem bizi hem onları tehdit eder durur. Ben kendisine miras kalmış bir kapitalistim ve bununla övünüyorum. Hiç kimse bana bir kızıl olduğumu söyleyemez. Ama ben Almanlardansa Ruslarla anlaşmayı yeğlerim. Amerikalıların kendi yolları var. Bu yoldaki hesapları doğru mudur, yanlış mıdır bunu zaman gösterecek. Ama biz Amerikalı'nın çıkarları uğruna kendi hayati çıkarlarımızı neden göz ardı edelim? Ben 1938 yılına kadar Ruslarla iş yaptım. Ödemeleri son derece düzenli adamların. Ve ben onlarla ticaret yapmak istiyorum, savaşmak değil. Lujan'ın Vietnam Savaşı'nda Fransa'yı değil Vietnam'ı savunduğunu öğrenince Baudry kaşlarını çattı. Komünistler hep yurtseverlikten söz ediyorlar ama sömürgeleri olmazsa Fransa'da yok demektir. Lujan çok iyi bir mühendis. İşgal yıllarında da birçok bakandan çok daha soyluydu tutum ve davranışları. Ama aynı Lujan Marksist bir takım şemalar uğruna Fransa'yı yıkıp yok etmeye de hazır. İşe emniyet karışmasaydı Baudry Lejeune'un işine son verebilirdi. Ama o fabrikasındaki işleri yabancıların burnuna sokmasına hiç katlanamazdı. Nitekim emniyetten kendisine Lejeune'un La Roche için büyük bir tehlike olduğunu söylediklerinde Baudry kıpkırmızı kesildi ve sigaradan sararmış bıyıklarını çekiştirerek ''Ben dedi kendim de çözümleyebilirim kendi işlerimi ve bana kalırsa La Roche için asıl tehlike Amerikalılardır.'' ''Evet evet Amerikalılar.'' Bir ticaret limanını savaş üstüne dönüştürmek istiyorlar. Kentimiz için ölüm demektir bu. Yani siz bunun gibi büyük işlerle uğraşsanız daha iyi edersiniz. Ben kendi adamlarımla nasıl olsa baş edebilirim. Emniyet müdürü çıktıktan sonra Baudry'nin öfkesi uzun bir süre geçmedi. Başkalarının işine burnunu sokmak da nereden çıktı? Yetişmiş bir mühendis olarak Lujan belki de bana son derece gerekli. Benim kendi çıkarlarım var. Onlar La Roche'yi Amerikalılara teslim etmek istiyor olabilirler ama ben Françoise Baudry fabrikamı emniyet müdürlüğüne devretmek niyetinde değilim. Emniyet müdürü Paris'e geldiğinde Bedi'ye onunla La Roche'deki durumu üzerine bir görüşme yaptı. Müttefiklerimize karşı sorumluluklarımız var. Güneybatı'nın en önemli limanında böylesi karışıklıklara izin veremeyiz. Eğer Lujan gerçekten geniş bir popülerliğe sahipse onu ortadan kaldırmamız gerekir. Yazın Lejeune'a karşı yeni bir dava açtılar. Fransa'nın ulusal güvenliğini sarsmak, halk arasında paniğe yol açacak söylentiler yaymak ve askeri görevlileri emirleri itaatsizliğe kışkırtmak işlediği başlıca suçlardı Lejeune'ın. Suçlamalar Lejeune'ın Şubat olayları sırasında yayınladığı bir yazıya dayandırılıyordu. Lejeune bu yazısında askerlerin dokerlerle dayanışmasından söz ediyor ve halkımız La Roche'in Amerikalılarca istilasına izin vermeyecektir. Fransız ordusu hiçbir zaman Stalingrad halkına karşı savaşmayacaktır, diyordu. Bedi'ye mahalli gazetelerde yayınlanan yazıları okumazdı. Ama Lejeune aleyhine bir yazısından dolayı dava açıldığını öğrenince rahat bir soluk aldı. Neales, La Roche'in durumu ile ilgili olarak ardı arkası kesilmeyen sorularıyla canından bezdirmişti onu. Artık Lejeune demir parmaklarının arkasına atılacağına göre içi rahat edebilirdi. İlk dava hiç de iyi tertiplenmemişti. Gerçekten de bir sokak çatışmasında kimin kime vurduğunu ayırt edebilmek çok güçtü. Ama askeri itaatsizliğe kışkırtmak Bu açık bir suçtu işte. Ceza mahkemesi kızılların savunmalarını dinleyince yüreği yumuşayıp Pelti'ye dönen gözü yaşlı bir jüri üyesi değildi. Komünistler boğazlarına kadar batağın içindeydiler. Bu durumda mahkemenin Lojan'a karşı bir sempati duyması için ortada hiçbir neden yoktu. Öte yandan Baudry de enayi değildi. Mahkemece yargı giymiş birisini çalıştırmak istemezdi fabrikasında. Duruşma üst üste iki kez ertelendikten sonra 18 Ağustos'a atıldı. Lojan kızmıştı. Profesör Dumas bugün gömülüyordu ve o mezara gidemeyecekti. Ölmeden birkaç gün önce Dumas, Lejeune'a bir mektup yazarak sağlığını sormuş, yeni açılan davaya çok kızdığını belirterek başarılar dilemişti. Tutuk evinden mahkemeye giderken Lejeune, Dumas'ı düşünüyordu. İnsan böyle olur işte. Eğer bir gün herkes onun gibi olursa, çektiğimiz bunca acı boşa gitmeyecek. Mahkeme başkanı, Vimon, titiz, çabuk sinirlenir, kupkuru bir adamdı. Yasaları anlamazlığıyla halk onu çok öfkelendirirdi. Düstur, yani Yasalar Dergisi eşsiz bir senfoniydi. Oysa onu yalnızca sanıklar ya da avukatlar değil, savcı bile karıştırıyor, anlaşılmaz hale getiriyordu. Vimon her yerde düzensizlikle karşılaşıyordu. Adalet Bakanlığı koltuğunun konuğu sürekli değişiyor ama hep pasaklı bir takım tüccar kafalı adamlarla mıymıntı derbeder tipler oturuyordu bu koltuğa. Hiç kimse Vimon'un engin bilgisini, dürüstlüğünü, hak tanırlığını takdir etmiyordu. Yıllardır koltuğuna saplanıp kalmıştı. Kimsenin aklına ona bir lejyon dönör nişanı vermek bile gelmiyordu. 16 yıl önce aldığı kurdele ile ölecekti bu gidişle. Karısı o bitip tükenmez telaşıyla yiyip bitirecekti onu. Oğlu ise dürüst bir hukukçu olacak yerde, öğrenimini yarıda bırakıp geçmişi karanlık bir kadınla evlenmişti ve bir takım spekülatif işlerle uğraşıyordu. En az 3 yıl ağır hapis cezasına çarptırılacak cinsten bir işti bu. Yargıç Gozier, komünistlerden nefret ederdi ve Lejeune davasında kendisinin de üyesi bulunduğu mahkemenin bakacağını duyunca karısına sevinçle ''Görecek o Teres'' dedi. Duruşma başlamadan önce de yargıç Vimon'a Kore'yi muhakkak Almanya'nın izlemesi gerektiğini, Stockholm çağrısının Rusların Berlin'in batı bölümünün işgallerini kolaylaştıracağını, bütün Fransız komünistlerinin Moskova'nın hesabına çalıştıklarını söylüyordu. Vimon da başını sallayarak sessizce onaylıyordu onu. Aslında politika hiçbir zaman çekmemişti onu ve Batı Almanların Doğu Almanlardan neden daha iyi olduklarını da hala anlayabilmiş değildi. Onun derdi başkaydı, tatsız bir duruşmaydı önlerindeki. Suçlama gerekçesi son derece zayıftı. Askeri disiplinsizliğe çağırmak gibi bir durum yoktu ortada. Devletin iç güvenliğine kasteden tehlikelerin önünü alma yasasına gelince bu yasa Mart'ta kabul edilmişti. Lojan'ın suçlanmasına dayanak yapılan yazı ise Şubat'ta yayınlanmıştı. Bu baylar son derece düşüncesizler doğrusu. İkinci yargıç Deniz, 58 yaşında olmasına rağmen yemeği içmeyi seven, kadın kız peşinde koşan, dünya politikasına ilgi duyan ve bu konuda ısrarla bağımsız olduğunu belirten yaşama sevinci dolu bir adamdı. Hem Amerikalılara hem de Ruslara söverdi. Fransa'yı neden ikinci derece bir devlet durumuna düşürdüler? Atlantik Paktı, bir tuzak. Yalnızca imzalar yan yana duruyor diye Amerika ile Lüksemburg eşit haklara sahip partnerler saymak ciddiyetle bağdaşabilir mi? Bir durum olur, Fransa için Amerika'nın yanında olmak çıkarlı bir iştir. Bir başka durum olur, Amerika'dan uzak durmak gerekir. Yani her zaman için manevra yapabilme durumunda olmalıyız. Lejeune davasına karşı da Dönis'in tavrı biraz ekşimsiydi. Komünistler arasında uslanıp yola gelecek adam sayısı hiç de az değil. Neden Lejeune'dan büyük bir çilekeş kahraman yaratmalı? Ülkemizdeki antinasyonel havayı güçlendirir bu. Mahkeme salonuna yalnızca 10 kadar gazeteci alınmıştı. Onları da dinleyici sanılsınlar diye polislerle karışık olarak oturtmuşlardı. 200-300 kadar Doker mahkeme binasının bulunduğu alana girmek istemiş ancak polis barikatıyla durdurulmuşlardı. Bunun üzerine Dokerler alanın karşısındaki darıcık sokağın ağzında birikerek bağırmaya başlamışlardı. Lejeune'a özgürlük! Lejeune sakindi. Soğukkanlılıkla yanıtlıyordu soruları. Yazısında herkesin konuştuğu ve yazdığı şeylerden söz etmişti. Torres'in Fransızların Sovyetler Birliği'ne karşı savaşmayacaklarına ilişkin açıklaması milyonlarca Fransızın onayını almıştı. Bu sözlerin yasalara aykırı olduğu herhalde söylenemezdi. Fransa'nın Sovyetler Birliği ile 1944 yılında imzalanmış bir dostluk anlaşması vardı. Öte yandan birçok gazeteci Fransa'nın Almanya ile birlikte Rusya'ya karşı savaşmasını savunuyorlardı. Fransa hukuken Almanya ile hala savaş halinde bulunmasına rağmen bu tür yazıların sahiplerine karşı herhangi bir kovuşturmaya geçilmemişti. Vimon sanığı susturdu. Burası miting yeri değildi ve sanık sorulan soruların kapsamı dışına çıkmamalıydı. Lejeune davanın politik nitelikte olduğunu söyledi. Fransız askerlerinin yurtseverliklerinden ve ulusal bağımsızlığı koruyacaklarından emindi. Özellikle de bu yüzden Fransız topraklarında yabancı askerlerin bulunması ve limanların özellikle de La Roche'in yabancı bir devletin üstü durumuna dönüştürülmesi bütün Fransızlar gibi askerler için de aşağılatıcı bir şeydi. Savcı, Lejeune'un yazısının askerleri firara teşvik niteliğinde olduğunu söyledi. Sanık, ulusal birliği parçalamak istiyordu. Komünist Parti ve ona yakın örgütlerin oluşturduğu gangrene kesinlikle bir son vermek gerekti. Lejeune'un savunucusu Avukat Fayar, suçlamanın hiçbir hukuksal temele dayanmadığını söyledi. Askerlerin yaptıkları toplantılarda Lejeune'un suçlandırılmasına esas alınan, yazıdakine benzer kararlar aldıkları birçok kez gazetelerde yayınlanmıştı. Savcının kendisi Komünist Partisi'ni bir gangrene benzeterek davanın tamamen politik nitelikte olduğunu itiraf etmişti. Avukat burada yersiz bir takım tartışmalarla kimsenin zamanını almak istemiyordu ama sayın yargıçların da Komünist Partisi'nin Millet Meclisi'nde en fazla sayıda sandalyeye sahip yasal bir parti olduğunu unutmamalarını rica ediyordu. Fayar daha sonra Lejeune'un savaş yıllarındaki eylemlerinden söz etti. Fransa'nın yıkılmasının moral sorumluluğunu taşıyanlarca hapse atılmış, özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz Alman işgalcilere karşı savaşa geçerek Paris ayaklanmasının kahramanlarından biri olmuştu. Danışma odasında yargıç Grozier, en aşağı 6 ay vermek gerek ona dedi. Grozier'in soran gözlerle kendisine baktığını gören yargıç Vimon yüzünü buruşturdu ve hiçbir şey söylemedi. Denis başını salladı. Niye bizi böyle gülüş duruma sokuyorlar? Komünistler fazla şımardılar, kabul. Ama gidip neden Lumanite'den başlamıyorlar da küçük bir taşla gazetesine yükleniyorlar? Bu durumda ne oluyor? La Roche'li vatandaşlar, Parisli vatandaşların rahat rahat yazıp söylediklerini yazma ve söyleme hakkından yoksun bırakılmış oluyorlar. Çok saçma bir şey bu. Mahkememizin otoritesini düşünmemiz gerek. Siz ne diyorsunuz Bay Vimon? Başkan yüzünü daha da buruşturdu ve isteksizce, suçlama gerekçelerinin hiç iyi düzenlenmediğine katılıyorum. Savcı neredeyse eli bomboş gelmiş mahkemeye. Grozier öfkelenmişti. Öyle ya, Lejeune'da su katılmamış bir alçak. Berti fabrikalarından boşuna mı kovdular onu? Millet meclisinde bile konu oldu. Muhakkak ki, dedi Vimon, Lejeune son derece şüpheli birisi. Benim zaten Komünist Partisi'nin tümden kapatılmasına da bir itirazım yok. Ama bu parti bugün yasak bir parti değil ve serbestçe çalışmalarına devam ediyor. Fayar haklı. Lejeune'inkine benzer yüzlerce yazı yayınlanıyor memlekette. Denis gülümsedi. Öyle korktum ki o yazıları tek tek okuyacak diye. Gece yarısına kadar sürerdi bu. Vimon küçük kapıyı açtı. Güçlükle soluk alıyordu. Bir şişe maden suyu içti. Denis, yarın gideceği balık avını düşünüyordu. Grozier kızgındı. Sigara üstüne sigara içiyor, kesik kesik öksürüyordu. Sırf adet yerini bulsun diye girmişti tartışmaya. Vimon ihtiyar bir katır gibi inatçı, aklına bir şey koydu mu öldür Allah döndüremezsin. Dışarıdaki kalabalık iyice artmıştı. Baudry'nin fabrikasından işçiler, memurlar, kadınlar gelmişlerdi. Polis artık büyük zorluk çekiyordu kalabalığı tutabilmek için. Dokerlerse bağırmaya devam ediyorlardı. Lejeune'a özgürlük! Polislerin başındaki komiser alnında boncuk boncuk biriken terleri silerken düşünüyordu. Nasıl da bıkmazlarmış bağırmaktan. Oysa ne kadar sıcak. Yargıçlar geliyor. Herkes ayağa kalktı. Vimon mahkeme kararını hızlı hızlı okudu ve beraatine... Lejeune şaşkınlıkla salonda gezdirdi gözlerini. Gazeteciler çıkış kapısına doğru atıldılar. Dinleyici görünümü vermek için salonun ortasına burasına dağıtılan polisler Lejeune'a kayıtsızlıkla bakıyorlardı. Sıcaktan bunalmışlardı. Lejeune dışarı çıkınca polis zincirini yaran birkaç genç kız kızgın güneşten solmuş bir demet gül sundu kendisine. Lejeune güllere baktı ve düşündü. Şu anda herhalde tabutu mezara indirmişlerdir. Yazık, Duma mahkemenin sonucunu öğrenemedi. Zaferimiz de oysa bu bizim. Lejeune'ın yine temize çıktığını öğrenince Baudry gülümsedi. Muhakkak ki Lejeune bazı karışık şeyler yapıyor. Clemenceau sağ olsaydı çabucak gemleyebilirdi onu. Ama Clemenceau'nun moral hukuku vardı. Yine de emniyet müdürlüğünün mahkemeden böyle bir tokat yemesi çok iyi oldu. Hem yalnızca emniyet müdürlüğü mü, ötekiler de yediler. Yeter artık arka ayakları üzerinde dikilip Amerikalıların önü sıra koşturdukları. Benim dedem Louis Philippe zamanında açmış ilk işliğini La Roche'ydi. Evet baylar, Fransa o zamanlar Fransa'ydı. Amerikan Kolombu daha keşfetmemişti bizi. Biz onlardan önce de vardık. Lafayette değil miydi ta oralara giden? Bediye köpürüyordu. Bir taşra gazetesinde yayınlanan eski bir yazıdan çok daha işe yarar ve akıllıca bir şey bulunabilirdi herhalde. En berbatı da Nihalis'in davanın sonucunu öğrenmiş olması. Dün sizin La Roche'inizde yargıçlar bile kızıl diye çıkıştı. Fransa'nın Texas olmadığını nasıl açıklamalı bu adama? Lejean büyük bir engel ama onu ortadan kaldırmak o kadar kolay değil. O günden sonra 5 ay geçti. Nihalis La Roche'yi unutmuş gibiydi. Alman ordusunun yeniden kurulmasına ilişkin görüşmelerle meşguldü. Brüksel'deki konferansta sorun iyi kötü bir çözüme kavuşmuştu. Eisenhower Avrupa ordusu başkomutanlığına getirilmişti. General Avrupa'yı tümden yoklamaya hazırlanıyordu. Hiç şüphesiz Fransa'dan başlayacaktı işe. Ben her zaman söylemişimdir zaten buranın kilit noktası olduğunu. Kore'deki başarısızlıklarımız Fransızları heyecanlandırdı. Bunda da şaşacak bir şey yok. Güneyli bunlar çabucak tutuşur. Onca da çabuk sönerler. Bu yüzden Washington'ın bir takım Fransız gazetelerinde çıkan yazılar üzerinde böylesine hastalıklı bir biçimde durmasının hiç gereği yok. Durum oldukça güzeldi. Evet, gerçi komünistlere Varşova epey cesaret verdi ama benim gözlemim yakında şişer bunlar. Ne zamandır hiç sokak gösterisi falan olduğu yok. Hem limanlar da daha sakin şimdi. Eisenhower'ı gönlümüz rahat olarak karşılayabiliriz. Zor günler geride kaldı. 5 ay içinde Bediye iki hükümet bunalımı yaşadı. Herkesten çok o heyecanlanmıştı. Hükümet bir düşerse bakanlık koltuğunu bir daha zor görürdü. Bido ve Schumann hiç sevmezlerdi kendisini. Öte yandan Nihalis de iyice kudurmuş gibiydi. Alman silahlı kuvvetleri Fransızlardan hoşlanmıyordu ve bu konuda yapılacak bir şey yoktu. Amerikalılar tüm Fransa'yı işgal edebilirler ama Fransızlar o zaman bile Amerikanca düşünmeye başlamayacaklardır. Nihalis'e Amerikalıların taktiklerinin yanlış olduğunu söyledim. Onları artık Pino ve Garci gibileri bile sevmiyor. Eisenhower bağrına basarak karşılamayacak hiç kimse. Polisin komislerle baş etmeyi öğrenmiş olması iyi bir şey. La Roche bile sakinleşti. Gerçi hastalık devam ediyor ama onu içerilerde hapsettik. Hiç değilse kızıl döküntüleri. Rue Lejeune'a dokerler dedi. Açlık çektiler. Her türlü acıya katlandılar ama teslim olmadılar. Hatta tam tersine. Eğer bugün bir şeyler başlayacak olsa, Şubat'ta kendilerini bir deliğe atıp gizlenenler de saflara katılacaklar. Amerikalılar herkesi kendilerinden nefret ettirdiler. Lejeune gazetelerde yazmaya, toplantılarda konuşmaya, kendi halkıyla söyleşmeye devam ediyordu. Saçları iyiden iyiye aklaşmış, bakışları yumuşamış, kederli ışıklar yansıtır olmuştu. Ama sesi eskisi gibiydi. Öyle temiz, öyle gür, öyle ikna edici. Bodri fabrikasının işçileriyle konuşurken eskisi gibi yineliyordu. La Roche hiçbir zaman Amerikalıların olmayacak. Soğuk bir kış günüydü. Rüzgar yoldan geçenlerin şapkalarını havaya uçuruyor, toz bulutlarını sütun biçiminde çeviriyor, barakaların içine sokuluyordu. Balıkçılar kürekleri asılmışlar, sandallarını bir an önce limana döndürmeye çalışıyorlardı. İki vapurun kalkışı ertelenmişti. Fırtına başlayacaktı. Sabahtan beri kentte haberler dolaşıyordu. Bugün Amerikan askerleriyle dolu bir gemi yanaşacaktı limana. Halk La Palisse'e doğru harekete geçmişti. Dokerler, Bodri fabrikasının işçileri, Kufo Ana, analar, Kredi Lyonnais muhasebecisi, Alman tutsak kamplarından sağ kurtulabilenlerdendi. Kapkacak dükkanı sahibi Bay Fourier, kızını Gestapo öldürmüştü. Komünistler ve genellikle böylesi gürültülü gösterilere katılmaktan kaçınan çeşitli insanlar La Palisse'e doğru yürüyüşe geçmişlerdi. Rue dokerlerle en önde yürüyordu. Barış, barış, barış diye bağırıyordu dokerler. Lejeune'ı görünce hemen omuzları üstüne aldılar. Geçen iki mahkemeden sonra onu tanımayan kalmamıştı. Kufo ana, sen artık La Roche'den ayrılamazsın derdi Lejeune'a. Seni bu kent bırakmaz artık. Dokerlerden biri Lejeune'ın eline bir megafon tutuşturdu. Tınlayan delikanlı sesiyle bağırdı Lejeune. La Roche Amerikalıların olamaz. Binlerce insan karşılık verdi. Hiçbir zaman. Rüzgar bütün gücüyle esiyordu. 39. ayrımın sonu sayfa 440.